Ayrım 7.
Böylece yansız devletten yola çıktık, demokrasiye ulaştık. Demek demokratik bir devlet ancak resmi görüşü olmayan yansız bir devletle gerçekleşebiliyor. Böyle bir devlet ise esasen düşünceler gibi dinler, inançlar karşısında da yansız kalacağından ister istemez laik olacaktır. Görülüyor ki laiklik sorununu demokrasi temelden çözmektedir. O yüzden anayasalarında laik nitemi geçmediği ve hatta resmi bir dini tanımadıkları halde kimi demokratik devletlerde uygulama laiktir. Yukarıda buna değinmiştim. Gelin görün ki anayasasında laik olduğunu açıkça belirttiği halde 1924 anayasası döneminde Türkiye istenildiği ölçüde laik olamamış, laiklik kavramı laikçiliğe dönüşebilmiştir. Bugün demokrasi dönemine geçmenin uyum sancılarını yaşıyoruz. Demokrasiden ve dolayısıyla laiklikten vazgeçemeyiz. 1961 ve 1982 anayasaları laik devletten değil demokratik ve laik devletten söz ediyorlar. Laiklik yoluyla belki cumhuriyete ulaşılabilir ama demokrasi gerçekleştirilemez. Demokrasi laikliğin değil, laiklik demokrasinin sonucudur. Demokrasi özne laiklik yüklemdir. O yüzden her demokratik rejim kaçınılmaz olarak laiktir. Ama her laik rejim demokratik değildir. Laikliğe demokrasiden daha çok güç yüklenmemelidir. Böyle bir doğru eksik bir doğrudur. Bütünü ve parçaları iyi bilmek zorundayız. Laikliği görüp demokrasiyi savsamak ormanı değil ağacı görmektir. Çünkü demokrasi toplumsal sorunlar kesrenin paydasıdır. Yansız ve dolayısıyla laik devlete ulaşmak istiyorsak, devlet içinde dinsel bir kuruma yer vermekten vazgeçmeliyiz. Devlet din okulları açmaktan uzak durmalıdır. Dinsel topluluklar bu işi üzerlerine almalıdırlar. Başka dinden olanların ya da inanmayanların vergilerinden beslenen bir hazine, belli bir dinin görevlilerine ve okullarına maaş, para veremez. Yansız bir devlet, belli bir dini ya da o dinle ilgili dersi öğrenmeye kimseyi zorlayamaz. Devlet, cezaevindeki hükümlüye Müslümansa imam, Hristiyansa papaz, Musevi ise haham bulmak zorundadır. Bu yansızlığın ve laik olmasının doğal sonucudur. Ama her din için bireylerin ya da yasal temsilcilerinin izniyle din dersine olanak sağlayabilir o kadar. Yansız devlet bireylerin dinsel kimlikleriyle uğraşmadığı gibi ne dinsel yayın yapabilir ne de propaganda. Ayrıca dinsel yayın ve propaganda yasağı da koyamaz. Unutmayalım ki bir yerde kimi düşünceler ve inançlar yasaklanır, tartışma dışı tutulursa bunlar yer altına itilirler ve orada patlamaya hazır birer kratere dönüşürler. Çatışma kaçınılmazlaşır. Demokraside düşünce yasağı olmadığından her türlü inanç ve düşünce kolayca örgütlenebilir, açığa vurulabilir. Böylece bireylere boşanma olanağı sağlanır. Patlama, çatışma önlenir. Düşünce, inanç ve örgütlenme özgürlükleri demokrasilerin güvenlik sigortalarıdır. Yansız devlet dinsel eğitim yasağı da koyamaz. Evet, devlet okullarında öğrenim, bilimin gereği elbette laik olacaktır. Olmalıdır da. Ama bu dinsel inançların öğrenilmesinin yasaklanmasını gerektirmez. Çünkü bilimle dinin ilgi alanları ve yöntemleri birbirinden ayrıdırlar. Bilimin yöntemi akıl ve deneydir. Din bu yöntemleri kullanmaz, inanca dayanır. Bilim saptar ama yargılamaz. Din ise yalnızca yargılar. Kınar, cezalandırır ya da ödüllendirir. O yüzden bilim dinin, din de bilimin seçeneği değildir. Türkiye yıllarca bilimi dinin seçeneği sanma yanlışına dolanmanın acı sancılarını yaşamıştır. Toplumumuz bence demokrasiyi sindirebilecek aşamaya gelmiştir. Artık buna kendisi karar vermelidir. Toplumsal uyanış ekonomik gelişmeyi aşmıştır diyen vasiler mürebbiyeler değil, Türk toplumu vesayetçi anlayış sahiplerinin yarattığı bu koşul kipinde yaşamaktan bezmiştir. Öylesine bezmiştir ki bu gerekçeyle yapılan müdahaleleri artık istememektedir. Unutmayalım ki ne Atatürk devrimi hatta ne de demokrasi bir amaçtır. Atatürk devrimi demokrasiye ulaşmanın aracıydı. Demokrasi ise bireyi mutlu kılmanın aracı değil, bireyi yaratmanın, bireyi birey ve insan yapmanın aracıdır. Direy, İnsan Hakları Mahkemesi bir kararında çoğulculuk, hoşgörü ve özgür düşünce olmadan demokratik bir toplumdan söz edilemez diyerek demokrasinin kurucu öğelerini açıklamıştır. O nedenle çoğulculuğu, hoşgörüyü, özgür düşünceyi öldüren her yasağın bizim ve insanımızın bir katili olduğunu unutmayalım. Yasaklardan mutlaka kurtulalım. küreselleşme olgusu esasen yasaklamayı olanaksızlaştırmıştır. Hoşgörü ve özgürlüğü yalnız kendimiz için değil, başkaları için de benimseyelim. Benimseyelim ve bu hoşgörü kültürünü oluşturalım ki yan yana barış içinde yaşamasını öğrenelim. Düşünce ve inanç çokluğu, teklikte çokluk, unites multiplex, yalnızca toplumsal kültürel zenginlik değil, toplumsal gelişme dinamizminin de vazgeçilmez koşuludur. Böyle bir toplumda çok mantıklılık ilkesiyle farklı mantıklar diyaloğu kurulacak, dönüşümlülük, rekürson ilkesiyle yaratmalar ve kendini açıklamaya yarayan karşıtını yaratmalar, üretici ürünler elde edilecektir. Batının gelişme gizi de buradadır. E. Morin, unutmayalım ki doğrular sürtüşerek değil tartışılarak bulunur. Düşünce ve inançları açıklama, onları örgütleme, özgürlükleri bulunduğu zaman yasakların yarattığı boşlukları, düşünce ve tartışma birisi kalmış, bağnaz, tek boyutlu, tekelci, içeriksiz, başıboş düşünceler, inançlar ve önyargılar dolduramaz. Birbirlerini yok etmeye dayalı bir kültür, kimlikleri ve varlıkları tüketir, toplumu yoksullaştırır. Yasakçı devlet, devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü de yok ederek, bireyi insanlıktan çıkarır ve ikiyüzlülüğe iter. Evet, temel hak ve özgürlükleri yok edilen insanların insanlıkları elinden alınmış demektir. İnsanların elinden insanlıkları alınınca çok kolay sayılıp onların toplamları söylenebilir. Stanislav Jerilek, gizli sicillerde inanç ve görüşleri değerlendirilen yasakçı bir devlet, önce militanlaşır, şiddete başvurur, sonra da devlet yetmezliği hastalığına yakalanıp çürür ve çözülür. 10. Demokrasi ve hoşgörünün sınırı. Sık sık şu soru sorula gelmiştir. Demokrasi kendini yatsıyan ve yıkmayı amaçlayan komünizme, faşizme, kökten dinciliğe izin verebilir mi? Bir başka deyişle, demokrasi iktidara geldiğinde kendini yok edecek akımlara izin verecek kadar cömert, demokrat ve hoşgörülü olabilir mi? Hayır diyenler demokrasinin öz savunma hakkından söz ederler. Ben evet diyenlerdenim. Çünkü tarih şunu göstermiştir. Hiçbir ülkede çoğunluk demokratik ortamda aşırı uçlara teslim olmamıştır. Uçlaşma uzlaşmadan uzaklaşmadır. Böyle bir toplumda herkes Aşil'in topuğunu birbirinin açığını yakalamanın peşindedir. Aşırı akımlar çokluk atomlaşma ve kutuplaşmayı kışkırtan yasakçı ortamlarda gelişmişlerdir. Çünkü demokrasi yukarıda değindiğim boşalma sigortasını işleterek okul kaçağı düşünceleri ve dolayısıyla aşırılıkları yumuşatmayı sürgüt başarmıştır. Dahası düşünce tarihi de şunu kanıtlamaktadır. Bilim yalnızca her tür düşünce ve inancın özgürce tartışıldığı ortamlarda gelişmiştir. Batıda da doğuda da bu böyledir. Eski Yunan, eski Mısır, Rönesans, Reform, 18. yüzyıl ve sonrası. Doğuda Mutezile akımının canlandığı ve yaşadığı dönemler bunun tanığıdır. İbn Sina'lar, El-Kindi'ler, İbn Rüşd'ler hep bu dönemlerde yetişmiştir. Türkiye'de ise yineleme pahasına söyleyeyim, bu resmen itiraf edilmiştir. Aşırı özgürlük toplumsal uyanışı ekonomik gelişmenin önüne geçirdi. Ne zaman ki bu vesayetçi anlayışa sapılmış, yasaklarla birlikte farklılaşma, dolayısıyla toplumsal uyanış ve gelişme durmuştur. Acılar ve çatışmalar başlamıştır. Devlet ve toplum el ele vererek sanki bindiği dalı kesmiştir. Düşünürler, yazarlar ya sürgün edilmişler ya da cezaevlerinde çürütülmüşlerdir. Düşünürün, yazarın, ozanın içeride yattığı bir ülkede dışarısı daha karanlık, daha büyük bir hapishanedir. C. Atuf Kansu. Kim böyle bir hapishanede yaşamak ister ki? Bu nedenlerle ben ve benim gibi düşünenler, uç akımları ve bu arada kökten dinciliği de hoş görecek ve onun yaşama hakkını savunacak oranda hoşgörü ve özgür düşünceden yanadırlar. Ben bir Atatürkçüyüm ve kökten dinciliğe karşıyım ama bu akımın özgürce yaşama hakkını savunuyorum. Onu yasaklamaktan yana değilim. O nedenle TC yasasının 163. maddesinin 141. ve 142. maddelerle birlikte kaldırılması yerinde olmuştur. Bu bir fesat planı değildir. Demokratik olmayan yöntemleri kullanarak çirkinleşmiş devletin güzelleşmesidir. Tuzaktan ve çürütülmeden kurtarılmasıdır. Bir arada yaşamaya ve çok sesliliğe doğru atılmış sağlıklı bir adımdır. Bu görüşü böyle bir demokrasiyi savunanları kınamak ise çağcıl demokrasiyi hiç anlamamaktır. Çünkü çağcıl demokraside hiçbir düşünce, inanç ve kanı kınanmaz. Anayasa MD 25/2. Kaldı ki bu tavır laikliği savunacağım derken laikçiliğe sapan bir laiklik ihlalidir. 11. Homo Democraticus. Günümüzde hiçbir devlet laikliği tam olarak gerçekleştirememiştir. Ancak laik devlete doğru büyük adımlar atılmıştır. Bu adımlardan sapılmamalıdır. Fransa anayasalarında bu sözcüğe yer veriliyor. Türkiye'de de öyle. Ancak yer vermeyen kimi devletler onu yalnızca tanımlıyorlar. Kore, Japonya, Hindistan, Lübnan, Doğu Uruguay, Honduras gibi. Yukarıda belirttiğim gibi devlet dininin olduğu kimi ülkeler ise demokrasiyi seçtiklerinden eylemli olarak laikliği gerçekleştirmişler. Ülkemiz her şeye karşın bu ilkeye ısınmış. Demokrasiyi kotarabilirsek laiklik sorununu da çözmüş olacağız. O yüzden bence ilkin demokrat insanı Homo Democraticus'u yaratmalıyız. Fukuyama'nın dediği gibi demokrat insan olmadan demokrasi kurulamaz. Demokrat insan laik insan değil ama laik tavırlı insandır. Esasen ister bir dine inansın ister inanmasın her insanın bir inancı olduğundan günümüzdeki anlamıyla laik insan olamaz. Ama laik tavırlı insan olur, olmalıdır da. Söz gelimi büyük Fransız fizyoloğu Claude Bernard çok dindar biriydi. İncil'e ters düşen buluşlar yapmıştı. O şöyle diyordu. Laboratuvara girerken dinsel inançlarımı eşikte bırakıyorum. Bernard laik değildir ama tavrı laiktir. Çünkü laik tavırlı insan yukarıda da değindiğim gibi din bilimin, bilim dinin seçeneği değildir ilkesini bilir. Buna karşılık toplumun olumsuz ve duyarlı nabzına avucunda tutabilmek için ezana sahip çıkmaktan söz eden bir politikacı elbette laik tavırlı değildir. Birden çok dinin ve inanmayanların bulunduğu bir ülkede tek bir dinden yana olmaklıktır bu ama inançlara sahip çıkmaktan söz eden biri laik tavırlıdır. Bu konuda çizgisine, kalemine ve sesine sahip aydınlara ve bilim adamlarına büyük ödevler düşmektedir. Onlar ki çoğu zaman yorulduklarında bile diz çökmeyen masalarda Herbert Zbigniew düşünürler, yaşarlar ve konuşurlar. Anayasamız demokratik ve laik devletten söz ediyor. İyi ki yalnızca laiklikten söz etmiyor. Yalnızca laiklik deseydi belki laiklikten laikçiliğe sapma tehlikesi doğabilirdi. Demokratiklik bunu önlüyor, önlemelidir de. Yeter ki yasakları kıralım, homo demokratikusu yaratalım, iç barışı sağlayalım. Laiklik dahil gerisi kendiliğinden gelecektir. Esasen demokrat insanlardan oluşan bir toplum demokratik ve dolayısıyla laik devletten başkasına katlanamaz ki. Yargı bağımsızlığı. Hukuk dergisi T. Noterler Birliği 15.11.1997 N. 96 S. 1-8. Yargı neden bağımsız olmalı? Ülkemizde yıllardan beri süregelen demokratikleşme arayışlarının son yıllarda çok yoğunlaştığı görülmektedir. Gündemdeki sorunların boyutları açısından arayıştaki bu yoğunluk doğal karşılanmalıdır. Hukukun üstünlüğünü sağlayıcı mekanizmaların sağlıklı biçimde işletilmesi hiç kuşkusuz bu arayışın içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkeleri demokrasinin olmazsa olmaz bileşenlerindendir. Ne ki ülkemizde bağımsız ve dolayısıyla yansız yargı konusu bugün de çözülmüş değil, en azından tartışmalı. Ve ben 35 yıllık yargıç bu konuda ilk yazımı 25 yıl önce yayımlamıştım. Şimdilerde o günkünden daha da gerideyiz, üzülüyorum. Günün birinde yargı bağımsızlığına gerek duyabilecekler, keşke gerçekleştirseydik diye yazıklanacakları için yargı bağımsızlığının yargıçlara tanınacak bir ayrıcalık değil, kendisi için bir gereksinme olduğunun bilincine ulaşmamış kamuoyu için üzülüyorum. Peki niçin yazıyorum? Yetkin, saf ve yansız bir adalet için elbette. Ya kimler için yazıyorum? Hangi koşullarda olursa olsun adaletin kestiği parmak acımaz diyecek oranda sağlam inançlılar için yazıyorum. Hazreti Ömer'i ya da Fatih'i yargılayan büyük yargıçların yansız yargılanmasını ya da sarayının bahçesini genişletmek için arazimi zorla alırım diyen Büyük Frederick'e Berlin'de yargıçlar var yanıtını veren değirmencinin öyküsünü birbirine anlatan iyi niyetliler için yazıyorum. Bugünkü geçici saltanatını değil gelecek kuşakları ve toplumu düşünen gerçek devlet adamları için yazıyorum. Sıradan politikacılara yargıya iş düşünce çoğun onlar aracılığıyla kendinden yana karar çıkarma heveslerine diyecek bir sözüm yok. Olsa ne çıkar? Onlar zaten okumazlar ki. Konuya yabancı olanların sık sık sordukları soru şudur. Öbür görevliler, söz gelimi bir genelkurmay başkanı bile bağımlıdır. Hükümetin buyruğundadır da yargıç neden bağımsızdır? Açıklayalım. Yargıç insanlık tarihinin başından beri her dönemde adalet dağıtırken sürgüt bir güç, otorite olmuştur. Metafizik dönemde mistik, dinsel, teolojik, dönemde tanrısal, bilimsel pozitif dönemde laik bir güçtür o. Geçmişi bırakıp günümüze bakalım. Yasama yasayı oyluyor, yürütme de yürütüyor o kadar. Yasayı yorumlama ve uygulayarak hukukun ne dediğini söylemi, jurisdiktio, tekeli yalnızca yargıcındır. Dahası çağcıl yargıç, bu tekeli kullanırken yasayı çıkaran yasacıların tartışmalarına yansıyan öznel, sübjektif, iradeye bakmıyor. Oluşumsal, genetik yorum yöntemine başvurmuyor artık. Daha çok nesnel, objektif iradeyi yansıtan yasanın ereğine, uzak amacına, ereksel, gayi, teleolojik yoruma başvuruyor. Böylece bir ölçüde resmi ve canlı hukuku o yaratıyor. Onun görüşü, içtihadı, hukukun kaynaklarında biri, toplumsal değişimin katalizörü. Değerlerin bekçisi oluyor. Daha bitmedi. Yargıcın hukuk adına söylediklerini hiçbir organ değiştiremiyor. Yürütülmesini durduramıyor. Kısacası yargıcın eylemi geçişli oluyor. Geçişsiz değil. Yaşam hakkı dahil hak ve özgürlükler üzerinde yalnızca yargıç tasarrufta bulunabiliyor. Peki bu güç sınırsız mı? Elbette değil. Yasanın sözüyle ve özüyle sınırlı. Özellikle ceza hukukunda örnekseme, analoji, kıyas. Yoluyla boşluk doldurma yasak. Eğer bu yasak, kimi Alman cezacılarınca örneksemenin bir türü sayılan geliştirici yorumun duyarlı kuralları hiçlenerek çiğnenirse, birey özgürlüğü ve güvenliği elbet tehlikeye düşer. Suçun yasallığı ilkesinin kaçınılmaz sonuçlarıdır bunlar. Kuşkusuz yargıç kendi hukuk anlayışına uymasa bile yasayı uygulamak zorundadır. Yasa bilimsel bir incelemede eleştirilebilir ama yargı kararında eleştirilemez. Ticari kiraya ilişkin yasayı eleştirerek uygulamayan bir hükmü Fransız yargıtayı yargıcın görevinin yasayı uygulamak olduğunu, kararda onu eleştirmenin erkler ayrılığı ilkesine aykırı bulunduğunu belirterek bozmuştur. 35-1967 Özgürlükçü demokrasi, dikastokrasiye, yargıçlar yönetimi izin veremez. Ama sınırlı da olsa yargıcın elindeki güç gerçekten büyüktür. O yüzden de bütün siyasal iktidarlar bu gücü ele geçirmek istemişlerdir. Yakın çağlara dek toplumun başındakiler aynı zamanda yargıçtırlar. Bu karanlık dönemler geride kalmıştır. Çünkü ne zaman yargıya politika girmişse adalet kirlenmiştir. Öyleyse yapılacak iş bellidir. Egemenliğin biricik kaynağı olan halk adına yargılama yapan organ, özellikle yasama ve yürütme karşısında bağımsız kılınmalıdır. Devlet denilen dev gücü sınırlamanın yansız adaleti sağlamanın biricik yolu budur. Jacobin yönetiminden hukukun üstünlüğüne yaslanan devlete evrildikçe, devlet gücü gerilemiş ve küçülmüş, hukukun gücü ilerlemiş ve çoğalmıştır. Tarihsel gelişimin yasası budur. Demokratik ülkelerde devletin yasama ve yürütme organlarının işlemlerini, görevlilerle sade bireylerin eylemlerini hukuk süzgecinden geçirerek arıtan yargı mekanizmasının hukuka uygun ve sağlıklı biçimde işlemesi toplumsal yaşam açısından zorunludur. Çünkü yargı her türlü işlem ve ya da eylemler konusunda hukuk adına son sözü söyleyen ve bu açıdan eşitler arasında birinciliği elinde tutan erktir. Bu erkin önceliğini vurgulamak için eşitler arasında birinci denmesinin temel nedeni budur. Görülüyor ki devlet ya da toplumda yer alan sıcak titreşimlerle ilgili hiçbir güç odağından ya da kaynağından etkilenmediği için bağımsız. Yarın kavgası taşımadığı için güvenceli, bağımsız ve güvenceli olup salt hukuk bilinciyle hükümler kurduğu için yansız bir yargı. Demokratik rejimde yargı etkinliğini yürütenler için bir ayrıcalık değil, devletin sağlıklı toplumun dingin, bireyin mutlu olması için insanlığın bulduğu en gerçekçi ve görkemli biricik umardır, çaredir, sığınaktır. Bir ülkede bağımsız ve güvenceli yargının var olup olmadığı ve dolayısıyla yansız adaletin gerçekleşip gerçekleşmediği kuşkulu ise o ülkede tartışma rejimin içinde değil üzerindedir. Evet, yargıyı bağımsız ve yansız kılmalıyız. Kuşkusuz yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, yansız yargı, adalet birbirlerine bağlı iç içe üç kavramdır. Düzenlemelerde bu temel dayanak asla unutulmamalıdır. Çoğu demokratik ülkelerde bağımsız ve güvenceli, dolayısıyla yansız yargıya ulaşabilmek için ister atanmış ister seçilmiş olsun, yargılama etkinliğini sürdürenlere uygulanmak üzere Görevlerinin özelliği nedeniyle öbür görevlilerden farklı olarak anayasal katta düzenlemelere gidilmiştir. Uygar ülke anayasalarında ve tarihsel süreçte yargının bağımsız ve güvenceli olması için çeşitli dizgeler geliştirilmiş ve denenmiştir. Yargıçların halk, yasama, yürütme tarafından seçilmelerinin sakıncaları yaşanmış ve parlamenter demokratik ülkelerde genellikle yargının kendi kendini yönetmesi temeline dayalı karma seçimli bir kurulca yargı bağımsızlığının sağlanması dizgesi benimsenmiştir. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve iki örnek ülke. Gelişmiş ülkelerden esinlenen tazminat ve Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında da yargı bağımsızlığı konusunda kimi hükümlere rastlanmaktadır. Ne var ki ülkemizde yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, dolayısıyla yansız yargı adalet arayışları bir türlü bitmemiştir. Ülkemiz bu konuda 1961 Anayasası'nın benimsenmesinden sonra önemli deneyimler yaşamıştır. Kurula üye seçimlerinde yasama ve yargı, yürütme ve yargı, yargıçlarla savcılara ilişkin kurulların ayrılması, ayrı kalemiyle salt yargının seçtiği bağımsız kurul dönemlerini yaşamış, bugün de Adalet Bakanlığı içinde yer alan, adli ve idari yargıyı birleştiren, ayrı bütçesi ve kalemi olmayan kararları yargı yoluna kapalı, üye seçiminde yargı ve yürütme, Cumhurbaşkanı formülünü benimsemiş, oluşumunu yürütme, Adalet Bakanı ve Müsteşar ve yargıyla paylaşmış bir dönem yaşanmaktadır. Hemen vurgulamak gerekir ki 1980'li yıllardan beri süren bu son dönem siyasal partiler dahil ne yargı ve dolayısıyla ne de toplumumuz ve insanımız için doyurucu olmuştur. Bu yüzden de tartışmalar rejimin niteliğine ve üzerine kaymıştır. Çünkü 1980'li yıllarda yargı vurgun yemiştir. Bunun nedeni bellidir. Hüner, demokrasinin olmazsa olmaz koşullarını anayasalarda yineleyip durmakta değil, onlara yaşam kazandırmaktadır. Halkımız artık boş söylevler dinlemek değil, demokrasiyi doya duyumsamak yaşamak istiyor. Bu gerçekleştirilmediği sürece tartışmayı rejimin içine çekmek zorlaşacaktır.